العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعدد ذرات الكائنات ومركباتها وتسبيحاتها وتهليلاتها وعباداتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. فنحمده مصلين على نبيه محمد الذي أرسله رحمة للعالمين وجعل معجزته الكبرى الجامعة برموزها وإشاراتها لحقائق الكائنات باقية على مر الدهور إلى يوم الدين، وعلى آله عامة وأصحابه كافة. أولا şu işaretul icaz adlı eserden maksadımız Kur'an'ın nazmına, lafzına ve ibaresine ait icaz işaretlerini ve remizlerini beyan etmektir. Çünkü icazın mühim bir vecihi nazmından tecelli eder. Ve en parlak icaz Kur'an'ın nazmındaki nakışlardan ibarettir. Saniyen Kur'an'daki anasır-ı esasiye ve Kur'an'ın takip ettiği maksatlar tevhid, nübüvvet, haşir, adalet ile ibadet olmak üzere dörttür. Bu dört unsuru beyan edeceğiz. Sual: Kur'an'ın şu dört hedefe doğru yürüdüğü neden malumdur? Cevap: evet, Beni Adem büyük bir kervan ve azim bir kafile gibi mazinin derelerinden gelip vücut ve hayat sahrasında misafir olup İstikbalin yüksek dağlarına ve müzeyyen bağlarına müteveccihen kafile kafile müteselsilen yürümekteyken kainatın nazar-ı dikkatini celbetti. Şu garip ve acip mahluklar kimlerdir? Nereden geliyorlar? Nereye gidiyorlar diye ahvallerini anlamak üzere hılkat hükümeti fenni hikmeti karşılarına çıkardı ve aralarında şöyle bir muhavere başladı. Hikmet: nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Bu dünyada işiniz nedir? Reisiniz kimdir? Bu suale Beni Adem namına emsali olan büyük peygamberler gibi Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselam nevi beşere vekaleten karşısına çıkarak şöyle cevapta bulundu. Ey hikmet! Bu gördüğün insanlar Sultan-ı Ezeli'nin kudretiyle yokluk karanlıklarından ziyadar varlık alemine çıkarılan mahluklardır. Sultan-ı Ezeli bütün mevcudatı içinde biz insanları seçmiş ve emanet-i kübrayı bize vermiştir. Biz haşir yoluyla saadet-i ebediyeye müteveccihen hareket etmekteyiz. Dünyadaki işimizde o saadet-i ebediye yollarını temin etmekle resul malımız olan istidatlarımızı nemalandırmaktır. Ve şu azim insan kervanına bundan sonra Sultan-ı Ezeli'den risalet vazifesiyle gelip riyaset eden benim. İşte o Sultan-ı Ezeli'nin risalet beratı olarak bana verdiği Kur'an-ı Azimuşşan elimdedir. Şüphen varsa al oku. Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselamın verdiği şu cevaplar Kur'an'dan muktebes ve Kur'an lisanıyla söylenildiğinden Kur'an'ın anasır-ı esasiyesinin şu dört maksatta temerküz ettiği anlaşılıyor. Evvela şu işaret-ül icaz adlı eserden maksadımız Kur'an'ın nazmına, lafzına ve ibaresine ait icaz işaretlerini ve remizlerini beyan etmektir.
Malum işaret icaz harfte yazılmış değil mi? Cihan Harbi'nde yazılmış ve İşte temel maksat da bu. Yani Kur'an-ı Kerim'in belagatının mucize olduğunu, yani bir tek suresinin dahi mislinin getirilemeyeceğini, değil mi? Nazım o yani. Diziliş, belagatındaki icazı, mucize oluş halini ispat ediyor bu risale. Tabi daha sonra yazılan eserlerde, 25'in sözde de bunun sanki devamı gibi aynı manada işleniyor. Şurada bir şey söylemek istiyorum derse girmeden. Şimdi mesela eski Said dönemi diyor Üstad Hazretleri, bir de yeni Said dönemi diyor. Şimdi bu iki dönem aslında aynıdır yani. Aynı Said, eski Said, yeni Said aynı Said'tir yani. Değil mi? Ama ne var? zamanın şartlarına göre mücahadesini, tebligatını yapmış yani şartlara göre iş yapmıştır yani hikmet gereği. Yoksa eski Said dönem işte siyasete tam girdiği dönem yeni Said ondan çıkmış tam İmam Hakikatlerine hizmet etmiş öyle değil yani. Öyle değil yani bazen yanlış anlaşılıyor da kısaca söylemek istiyorum. İşte eski Said dediğimiz dönemde yazılan bir eserdir bu. Harpte yazılmış Kur'an-ı Kerim mucize olduğu ispat ediyor. Yine eski Said döneminde yazılan Muhakemat adlı eseri var Üstad'ın. Onda Unsurul Akide diye bir bölüm var. Unsurul Akide. Yani tamamen akaid ilminin orada temelleri atılıyor. Risale-i Nur'un çekirdeği gibi. Mesele-i Nur'ya yine öyle. Daha sonraki dönemlerde işte hani Usta kendisi zaten bunu ifade ediyor. Yeni Said dönemini. Yani içtimai hizmetlerle bu işin olmayacağını görüyor o zaman. Kendi ifade ediyor. Ve ne yapıyor? Bırakıyor hayat içtimaiyedeki hizmetlerini. Tamamen kaleme sarılıyor. Bu iman hakikatlerini asr-ı idrakine uygun olarak Akif'in ifadesiyle beyan etme dönemine giriyor. Bu döneme Yeni Said dönemi deniyor. Bir başka ifadeyle Yeni Said dönemi manen ustadın görevlendiği bir dönem oluyor. Yoksa Said aynı Said yani. Siyasetten çekildim ifadesini de kısaca temas etmek istiyorum. Siyaset dediği politika demek değil yani. Yani hayat içtimaiye, İslamiye'ye hizmet etmek istediği bir dönem var. İşte o zaman diyelim Osman Mart Hazretleri'ni durdurmak için yaptığı faaliyeti eski Said dönemi faaliyetleridir değil mi? Cihan Harbi'ne girişi, bizzat görev alması yine eski Said dönemi faaliyetleri. Bunu hep siyaset kavramı içerisinde müteala edecek bunlar. Yani siyaset buradaki politika manasında değil. İslam'ın hayat-ı içtimaiyesiyle alakadar olan diyor eski Said. O dönemde yaptığı hizmetlerin tümü siyaset kelimesi içerisine giriyor. Daha sonra ne yapıyor? Tamamen içtimai hayatı bırakır. Bakıyor ki küfür ve dalalet bir şahs-ı manevi hücum ediyor. Bunun karşısında ferdi şahıslarla durmak mümkün değil. Kendi ifadesi bunlar yani manu olarak. Bu şahs-ı maneviye karşı, isim vermiyor ama birkaç yerde diyor, şahs-ı manevi diyor Üstad'ın. Başta komünizm ve masonluk olmak üzere, siyonizm, bütün batıl şer odakları. Bunların tümü ne diyor? Ferdi şahısları mukabil edemezler. Tek başlarına, dahi olsalar diyor. Onun için bunlara karşı bir şahs-ı manevi yeniden teşekkür ettirmek lazım. Cenab-ı Hakk'ın ilhamıyla bu karara varıyor ve eserleri yazmaya başlıyor ve bugün bu şahs-ı manevi teşekkür etmiştir. Nur talebeleri olarak elhamdülillah. Ve mücadelesini yapıyor ve muvaffak da oluyor elhamdülillah. O güne gittiğinde yani küfür ve dalalet fikren bitmiştir yani şu anda. Yani şu anda küfür fikren bitmiştir. Elhamdülillah. Üstad Hazretleri yani akli ve nakil ellerle bütün meseleyi izah ispat etmiştir. Yani fikren bitmiyor ama inattan devam edenler olabilir. O ayrı mesele. Yani fikren tabiat-ı sadesi yazıldığında tabiat perestlik bitmiştir yani. İşte Hacı Hüseyin yazıldığında ahiret inkar bitmiştir yani. Fikren bitmiştir. Ama inanmamak ayrı mesele. Hani inanmamak ayrı mesele ama fikren meseleyi halletmiştir usta, bitirmiştir yani. İşte o dönemi usta bu döneme Yeni Said dönemi diyor. Bu okuduğumuz ders eski Said dönemi yazılmış ama bakın Kur'an-ı Kerim icazına dair harika bir ders. Tabi bu mukaddemesini sadece okuyacağız. Teberrüken devamını inşallah tek tek okuruz. Evet.
Çünkü icazın mühim bir vecihi nazmından tecelli eder ve en parlak icaz Kur'an'ın nazmındaki nakışlardan ibarettir.
Onu daha net görülüyor ya. Tabi yani Kur'an-ı Kerim'deki nazmını dinleyen insanlar bakınca bu beşer kelamı olmaz. Sadece güzel bir ifadesi var. Diyor ki hadisle diyor ayeti muvazene edersen, hadisle ayeti görürsün ki diyor, nasıl diyor, beşerin en belliği, en belagatlısı beşerin, peygamberimiz. Vahyin de mübelliği, tebliğ edicisi. O dahi balık olmaz, belagatı ayet ediyor. Aynı kelimeler sanki tekrar ediliyor gibi ama harika bir şey bakın. Beşerin en belliği, vahyin de mübelliği. O dahi balık olmaz, belagatı ayet ediyor. Tabi bunu anlamak için önce belagat ilmine vakıf olmak lazım, edebiyata. Mesela biz şimdi Türkçe bilgimizle Kur'an'daki belagat anlamayacağımız gibi. Ya Davutçu da Arapça bilgisiyle anlamaz, değil mi? Ayrı bir saha belagat çünkü. Ya tabii ayrı bir saha. İşte onun şeyleri var, dahi imamlar var usta diyor. Onlar ispat etmiştir ki bu Kur'an Allah kelamıdır. Beşer bunu yapamaz. Usta da bazı örnekler vermiş 25'in sözde. Tabii Kur'an-ı Kerim'in 40 neyi icazı var diyor. Birisi belagat ama en parlak bu çünkü o zaman üstadın ifade ettiği gibi en çok belagat rağbette. Kur'an-ı Kerim nazil olduğu zaman herkes de şiir ve belagat ön planda. Kabileler arasında diyor belli olan bir kimse en büyük bir kahraman olarak kabul ediliyor. Öyle bir dönemde Kur'an-ı Kerim'de belagat o şekilde tezahür etmiş ki herkes diyor Lebid'in kızı ne yapmış? Malaka Seba'dan babasının şiirini indirmiş ki ayete karşı bunun bir şeyi kıymeti kalmadı diye. Bunun basit olarak biz de anlayabiliriz. Nasıl anlayabiliriz? Mesela Türkçe yazılmış bir şiir. Hepinizin bildiği bir şiir okuyacağım size. 4 satır. Uzun değil yani. Bak, Türkçe ama bak taklit edilemiyor. Ne demiş? Mal sahibi, mülk sahibi, hani bu mülk sahibi. Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan. Gayet Türkçe basit kelimeler, yaz bakayım. Bu kelimeler bir cesedin organları gibidir, orada bir ruh var, o ruhu taklit edemiyoruz. Ya. Yunus'un en sade bir şiiri taklit edilemiyor. Demek ki mesele kelimede değil, mesele o kelimeyle dokunan nakışlar da yani. Mesela element mesela değil mi? Elementler ortada. Biz de elementlerden ne yapıyoruz? İşte masa sandalye, Cenab-ı Hak da elementlerden bizi yapıyor. Değil mi? Mesela elemente değil mesela. Onu da işleyen ustanın maharetin de yani. Allah aynı elementlerden insan yapıyor. Beşer aynı elementlerden işte apartman yapıyor, ne yapıyorsa. Onda da Allah'ın elementleri de. Demek ki mesele orada ustanın maharetin de yani. Anlaşıldı mı? Aynı kelimelerle Allah konuşur, taklit edilmez. Aynı kelimeyle sen konuşursun, taklit edilir. Deminki sözü tekrar hatırlıyorum. Beşer'in en belirli peygamberimiz aynı kelimeyle konuşmuş ama hiçbir hadis, hiçbir ayete yetişemiyor kesinlikle. Çünkü onu Allah konuşmuş. Mesele bu. Tabi bunu anlamak için dediğim gibi o belagat ilmine vakıf olacağız. Arapça bilmek de yetmiyor. Türkçe biliyoruz ama edebiyatçı olacağız ki. Değil mi? Edebiyatçı olmak da yetmiyor. Onun da birçok dalları var. Yani onun ruhuna vakıf olacağız. Ki bir eseri tahlil edebilirim. İşte ben biraz eskiden ilgilenmişim edebiyatla da. Mesela adam kitap yazmış, hikaye tahlilleri diye. Hikaye, bildiğiniz hikayeler işte. Tahlil etmiş ama kendi hikaye yazamıyor. O ayrı bir şey çünkü. Çok güzel şiir tahlili yapıyor ama kendi şiir yazamıyor. Var öyle çok tanıdığı edebiyatçılar var. O ayrı bir şey yani. Evet, tabii. Onun için buradan uzaktan bakabiliriz ki Cenab-ı Hak Kur'an Arapçaymış ama Allah konuşmuş. Mesela Arapçada değil. Mesela sadece Arapça değil, diğer dilleri de mesela Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu diller var. Onlarda da ayetler taklit edilemiyor. Arapçanın ayrı bir özelliği var, ayrı mesele de. Evet, şimdi bu Risale, bu kitap daha doğrusu oraya ağırlık vermiş yani. Kur'an-ı Kerim taklit edilmez, belagat yönünden de taklit edilmez. Başka cihetle zaten taklit edilemiyor. Mesela birisi diyor, birini söyleyeyim geçeceğim. Mesela maziden haber veriyor Kur'an-ı Kerim. Bu peygamber için başka bir haber veremez ki. Kainat nasıl yaratılmış? Dan tut, Adem babamız nasıl yaratılmıştan, Nuh tufanına kadar bunu beşer işi değil ya. İstikbalden haber veriyor. Biz yarını göremiyoruz Kur'an-ı Kerim. Kabirden, bağıstan, mahşerden, sırattan, cennete kadar her şeyi, Tuğba ağacına kadar her şeyi anlatmış. Bunlar da beşer işi değil. Bunlar da mucize. Kur'an-ı Kerim 40 veşi var, mucize veşi. Biri belagat. Ama en çok o göze çarpıyor. En çok onun üzerinden münakaş edilmiş. O dönemde. O bakımdan Kur'an-ı Kerim'de meydan okuyor. Ya bir surenin mislini getiriniz yahut felakettesiniz kendinize, malınıza, evlatlarınıza demiş. Üstad çok güzel ifade etmiş orayı. Muharebe-i bil huruf diyor, mümkün değildir. Muharebe-i bil sürfe mecbur kaldırır. Muharebe-i bil huruf, harflerle muharebe etmek. Yani Kur'an-ı Kerim'in nazirini getirmek. Ona muharebe-i bil huruf diyor. Harflerle muharebe diyor, mümkün değildir. Muharebe-i bil huruf. Muharebe-i bil sürfe mecbur oldular. Sürf de seyf kırış demek. Kırışlarla muharebe mecbur oldular. Demek ki o yolda gitmek mümkün değil diyor. Maşallah. Şimdi ona, o hakikate bir pencere açacak Üstad. Biraz bakıp gerisini size bırakacağız. Değil mi? Evet.
Saniyen, Kur'an'daki enasır-ı esasiye, evet, Kur'an'ın takip ettiği maksatlar tevhid, nübüvvet, haşir, adalet ile ibadet olmak üzere dörttür.
Dört maksatta Kur'an-ı Kerim gitmiş. Tevhid, Allah'ın birliği. Çünkü o zaman en büyük mesele tevhid, biliyorsunuz. Yani Resul Efendimiz seçvettiği zaman dünyaya bazı nadir insanlar hariç, İbrahim Aleyhisselam diyor, bakiye diniyle amel eden. Dünyanın tüm müşrik ya, hepsi şirkte. Yani ateizm manasında, dinsizlik manasında bir cereyan yok o zaman. Herkes inançlı ama herkes yanlış inanıyor. Bir tarafta puta tapıyorlar, bir tarafta yıldıza tapıyorlar, bir tarafta nehire tapıyorlar, bir tarafta ineğe tapıyorlar. Berdeş İsa Aleyhisselam'a Allah'ın oğlu diyorlar, ötede Yüzey Aleyhisselam'a Allah'ın oğlu diyorlar. Yani bütün dünyada hep şirk hakim. Onun için Kur'an-ı Kerim tevhidle ortaya çıkmış. En fazla ona Kur'an-ı Kerim ağırlık vermiş. İşte Kur'an özet olan Fatiha, bak, tevhidle başlıyor. Elhamdülillahi, tevhiddir bu. Ne demek? Ne kadar metus sana varsa ancak Allah'a mahsustur. Tevhid bu. Değil mi? Rabbül Alemin, bütün alemde o terbiye etmiştir. Bu da tevhiddir. Devam et. İyyâke nâbüdü. Ancak sen ibadet ederiz. Bu da tevhiddir. Mesela putperestler diyorlar ki Allah'a direkt ibadet edilmez. Biz puta tapıyoruz, elçi yapıyoruz onları, aracı. Allah ancak öyle ibadet edilir. Yani biz puta taparken yani Allah'a tapmış oluyoruz aşağı aşağı. Kur'an-ı Kerim nazil oldu. İyyâke nâbüdü ile hepsini bitirdi. Direkt insan Allah'a hitap edebilir. İyyâke nâbüdü. Ancak sen ibadet ederiz. Direkt insan Allah'tan medet isteyebilir. Ve iyyâke nestaîn. Ne puta lüzum var, ne rahibe lüzum var, değil mi? Ne güneşe, ne aya. Direkt insan Allah'a hitap edebilir, ibadet ve istihanede bulunabilir diye. Onun için Kur'an-ı Kerim işte baştan sona da tevhid yani. Tevhid, tabii tevhid de üçe ayrılıyor. Tevhid üçe ayrılıyor. Bir tevhid-i zat deniyor. Yani Allah'ın zatını bir bilmek. Allah'ın zatını bilmek. Tevhid-i sıfat, sıfatlarında şerik olmadığına inanmak, sıfatlarında. Mesela kudret sıfatı, mesela nasıl tevhid ediyoruz kudretin Allah'ın? La havle ve la kuvveti illa billah. Değil mi? Bu kudret sıfatının tevhiddir. Değil mi? İlim sıfatı var mesela Allah'ın. Onu nasıl tevhid ediyoruz? Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana. Değil mi? Melekler demişler ama biz de onlara itibaren söylüyoruz. Yani bütün sıfatlarının şeriki yok. Bütün sıfatlar mutlaktır. Yani hem sonsuz hem mutlaktır bütün sıfatları. Onların benzeri bir başka sıfat düşünülemez. Diğer bütün sıfatlar mahluk sıfatlardır. Bunu böyle bilmek tevhid-i sıfat oluyor. Bir de tevhid-i efal var. Fiillerinde tevhid. Mesela rızık vermek bir fiildir, değil mi? Terzik bir fiil. Ancak rızık Allah'tandır. Şifa vermek bir fiildir, değil mi? Fiildir. Mesela şafi ancak Allah'tır. Bunda tevhid-i efal oluyor. Kur'an-ı Kerim bu üçünde bütün teferruatı ders vermiş. Şirkin bütün nevilerini reddetmiş. Kur'an-ı Kerim birinci davası bu. İkincisi nübüvvet, peygamberlik. Zaten peygamberimizden öğreniyoruz bütün bunları. Üçüncüsü haşir diyor, değil mi? Ahirete iman. Ahirete iman da daha önce birçok kabilede var ama değişik şekillerde yani. Mesela birine göre işte tenasuh inanmış adam, ona göre ahirete inancı o işte. Öldü mü ruhu başkasına gidiyor, orada devam ediyor mesela. Büyük bir gruba göre dirilme olacak ama ruhen olacak diyorlar mesela. Cismen dirilme yok. O kadar saçma bir ifade ki yani. Şimdi inanmasa inanma hani. Şimdi ruhen dirilme diye bir şey olmaz zaten. Niye olmaz? Çünkü ruh ölmemiş ki dirilsin. Değil mi? Benim bildiğim öyle. Ölenler dirilirler. Ha? Ölmeyen dirilir mi? Dirilmiyor. Ruh ölmüyor zaten. Daha anladım. Ruh ölmüyor zaten. Ölmeyince dirilmez zaten. Dirilme dediğimiz ruhun yeniden beden giymesini diyoruz. Yani dirilme dediğimiz hadise ruhun yeniden beden giyip mahşere meydana çıkması. Bas. Dirilme bu. Yoksa ruhun kendi zaten hayat sahibi. Diyor ki işte ruh dirilecek. O zaman hani ayrı bir konu ama kısaca artık bu ders biraz çeşitli olacak biraz. Hepsinden kısa kısa gideceğiz. Zaten o zaman bu inanca göre zaten dirilme dediğin gibi ruh ölmemiş ki dirilsin bir. İkincisi de sadece ruhen cennete gidilse o zaman cennetle ilgili bütün ayetler haşa haşa manasız olur. Cennetin bal nehri varmış. Var doğru. Ama bedenimiz yok. Ruhen böyle bakacağız uzaktan nehire böyle. Şimdi uzaktan baktığın nehir ister bal nehri olsun ister su olsun ne fark eder senin için? O ki içemiyorsun. Altın ırmaklardan köşkler varmış. O ki oturamıyorsun. Hani köşkte beden oturur. Değil mi? Ruhun köşke ihtiyacı var mı? Yok. Ruhun ne köşke ihtiyacı var, ne bahçe ihtiyacı var, ne nehir ihtiyacı var. O zaman haşa haşa dünya ahiretin üstün olur o zaman. Hani bazen böyle hayal pilav yedi falan deriz ya bazılarına. İşte o zaman mesela rüyada efendim söyleyeyim hayal pilav yemek miydir rüyada? Yoksa uyanırken kuru ekmek mi yemek iyidir? Tabii rüyadaki o zaman haşa haşa cennetle ilgili bütün ayetler hayal pilav yemek gibi olur. Beden olmazsa. O zaman dünya ahiretten üstün olur. Halbuki dünya ahirete göre nasıl diyorsa gölge diyor. Gölge. Harika bir ifade arkadaşlar. Ya. Dünya ahirete göre gölge. Bura gölge, orası asıl. Buradaki nimetler gölge nimetler. Asıl nimetler orada. Buradaki bahçeler gölge bahçeler. Asıl bahçeler orada. Buradaki insanlar gölge insanlar. Biz yani asıl insanlar orada. İnşallah. Asıl olacak kadar insan terak edeceğiz cenneti inşallah. Bir de bu. Haşir bir de adalet ve ibadet. Adalet, ibadet ikisi bir madde. Ayrı şeyler değil. Adalet ve ibadet. Bana sor bu ikisinin alakasını. Yani ibadet ve adaletin yakın ilgisi var. Çünkü adaletin üstad diyor iki şıkkı var. Biri ihkak-ı hak, her hak sahibine hakkını vermek. Diğeri de zalimleri cezalandırmak diyor. İşte ihkak-ı hak bizim için ibadetle oluyor yani. Değil mi? İhkak-ı hak, şu varlığın hakkı ibadet etmektir. Ben cinler insana ancak ibadet için yarattım buyuruyor Cenab-ı Hak. Orada ibadet etmek bizim hakkımız yani. Yapmadığımız zalim oluruz. Yapmadığımız zalim oluruz yani. Tabii. Bu satımda bir cümle ifade ediyor. Onu da söyleyip devam edelim. Altın sözde buyuruyor ki en kıymetli aletleri en kıymetli şeylerde sarf edip nefsine zulmettin diyor. En kıymetli aletleri en kıymetli şeylerde. Şimdi göz en kıymetli bir alet. Orada anlatıyor. Şimdi göz insan haramda kullandı mı göze zulmetmiş oluyor. Demek gözü helalde kullanmak adalettir. Aynı zamanda ibadettir. Değil mi? Aynı zamanda ibadet. Akıl en büyük bir nimet. Bunu doğru kullanmak hem adalettir hem de aynı zamanda ibadettir. Değil mi? Şimdi aklı tefekkürde kullanmak ibadettir. Başkası aldatmakta kullanmak Allah muhafaza. Onun için her azamızı, her hissiyatımızı yerinde kullanmak adalettir. Ve aynı zamanda ibadettir. Onun için adalet ibadetin yakın ilgisi var. Dördüncüsü bu. Evet. Dört madde.
Sual, Kur'an'ın şu dört hedefe doğru yürüdüğü neden malumdur? Cevap, evet, Beni Adem büyük bir kervan ve azim bir kafile gibi mazinin derelerinden gelip vücut ve hayat sahasında misafir olup
mazin derelerinden gelip şimdi torunlarımız nerede şimdi bizim? Mazin derelerinde. Allah Allah. Dünya gelecekleri zaman ne yapıyor? Vücut ve hayat sahrasına çıkacaklar. Ondan sonra hani aşağı dere kabul et. Burada çıktı dereyi, tepeye çıktı. Bir süre yürüyor, tekrar dere. O arada görünüyor değil mi insanlar? Ne deredekini görüyorsun ne öteki deredekini görüyorsun. Şimdi biz sen ne gibi alem-i erbahtan geliyoruz. Rahım Adir'den işte dünyadan Berzat'tan öyle gidiyoruz. Şimdi dünyada kısa bir dönem var ya, bu dönemde ancak görüyoruz. Önceki de görünüyor, sonraki de görünmüyor. Şimdi biz şu anda başımız çıkılmışız vücut sahasında, bir süre yaşayacağız. Vefat ettik mi bize başka bir dereye gideceğiz, yani yine görünmeyeceğiz dünyada. Evet, mazinin derinden gelip vücut ve hayat sahasında misafir olup
istikbalin yüksek dağlarına ömüzeyyen bağlarına müteveccihen kafile kafile müteselsilen yürümekteyken
inşallah cennete silsileler halinde grup grup yürümekteyken
kainatın nazarı dikkatini celbetti.
Ne güzel ifade. Varlık aleminin, kainat deyince bütün varlık aleminin dikkatini çekti. Evet. Nasıl çekti?
Şu garip ve acip mahluklar kimlerdir? Nereden geliyorlar? Nereye gidiyorlar diye ahvallerini anlamak üzere hilkat hükümeti fenni hikmeti karşılarına çıkardı. Ve aralarında şöyle bir muhavere başladı. Hikmet, nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Bu dünyada işiniz nedir? Reisiniz kimdir?
Hikmet. Bunları da demek yani düşünmek, bilmek gerekiyor yani. Bunları düşünen bir insan hakimsin masal oluyor yani. Bunu düşünmek hikmettir yani. Değil mi? Nereden geliyorsun? Yani nereden gelirsen geliyor, mühim değil. Hani şimdi mesela insan uçağa biniyor değil mi? Nereden? Ben Erzurum'dan geldim işte. Bana sorabilirsin, nereden geliyorsunuz? Erzurum'dan değil mi? Mesela bindik, geldik burada işte. Birkaç misafir olacağız. Kaç gün misafir edersiniz, sonra çıkıp gideceksiniz. Şimdi biz de dünyaya misafir geldik ama nasıl geldik yani? Bu uçağa nereden bindik? Bakın bu gemiye nereden bindik? Yani? Bilmiyoruz. Ne zaman ineceğiz onu da bilmiyoruz. İndikten sonra nereye gideceğiz onu da bilmiyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim bildirmiş başka yani. Bildirmese Kur'an-ı Kerim. Nereden geliyoruz? Demek ki insanın ilk merak edeceği bu. Ben neciyim? Bir, nereden geliyorum? İki, nereye gidiyorum? Üç müşkil ve müthiş sual-i azim diyoruz bunlara. İşte bunu düşünmeden insan yaşadın mı? Allah muhafaza bir işte hayvan gibi olur diyor. Hatta daha da aşağı düşer ayet-i kerime buyuruyor. Şimdi buraya diyelim insanlar da geliyor, başka hayvanlar da geliyor değil mi İstanbul'a? Farkları ne? Birisi İstanbul'a geldiğini bilmiyor. Neye geldiğini de bilmiyor. Değil mi? Ne Sultanahmet'i biliyor, ne Ayasofya'yı biliyor, ne Süleymaniye'yi biliyor. Allah Allah. Sadece neyi biliyor? Yiyecek nerede bulurum? Anladın mı? Yani yiyecek buldum tamam. Ana vatan bura. Azalırsa iklim değişimi başka yere geçiyor. İnsan böyle değil. İnsan buraya niye gelmiş? Allah Allah. En kısa ifadesiyle cennet alayak kıymet almaya usta diyor. Neye geldik dünyaya? Cennet alayak bir kıymet almaya geldik diyor. Allah Allah. Ya. İstatlarımızı nemalandırmaya geldik diyor. İstatlarımızı nemalandırmaya geldik yani. Cennet alayak bir kıymet almaya. İnsan mesela bir fakülteye giriyor mesela. Lise mezunu. İşte 6 sene sonra doktorluk çıkıyor. İşte ihtisas falan derken. Öyle mi? İşte falan yerde hekim oluyor. O istidat onda vardı lisedeyken de ama lisedeki adamın eline bıçak verirsen, ameliyata soksan ne yapar? Adamı katil edersin değil mi? İstidatın inkişaf etmesi lazım. 6 sene, ihtisas 10 sene daha fazla bir dönemden sonra o istidat nemalanıyor ve doktor oluyor. Şimdi doktor olmak bu kadar tahsil gerektirirse, ehli cennet olmak ne muazzam tahsil gerektirir. Ehli cennet olmak. Cennete layık bir kıymet almak. Başhekim olmaya layık kıymet almak için şu kadar okuyoruz. Cennete layık kıymet almak nasıl olacak? İşte Kur'an tezgahından geçmek olacak satıyor. Kur'an tezgahında girdi mi insan, cennete layık kıymet alır. Ya altın sözü hatırlayalım yine. Mesela her azab-ı hasrenin kıymeti diyor, birden bine çıkar diyor Allah'a satılırsa. Şimdi biz bazen söylüyoruz derste diye o dersi okurken. Şimdi diyelim toprağın kilosu kaç lira? Biliyor musunuz? Bilmiyorsun. Suyun kilosu? Bunu bilirsiniz. Su satılıyor çünkü burada.
Şişe.
Yani şişe. Şimdi insanda ağırlık su da malum. İşte diğer elementler. Ama insanın kilosu kaşıra diye bir soru sorabiliyor muyuz? Ona paha biçilmez. Değil mi? Şimdi niye ona bir tezgaha girdiler? Kainat tezgahına girdiler. Elementler adam oldular. Değil mi? Element olarak fiyatı başkadır. İnsan olduğum ona paha biçilmez. Ona paha biçilmez. Şimdi demek bir tezgahtan çıktı. İşte suyun toprağın fiyatı belli. Ama bir de muzun hurmanın da fiyatı belli. Ne oldu ki? Bir tezgaha girdiler. Ağaç. Ağaç Allah'ın bir tezgahıdır. Ona giriyor. Öteden muz olarak çıkıyor. Değil mi? Az önceki suyun suyuyken. Çünkü çoğu su malum bir şeylerin. Az önce suyun fiyatı belli. Şimdi çıktığımı kaç liraya? Nasıl böyleyse Üstad Kur'an ile tezgaha benzetiyor. Kur'an tezgahında dokunan takvadır diyor bir yerde de. İnsan da Kur'an tezgahına girdi mi nasıl oluyor? Yine Üstad'ı hatırlayalım. İslam'dan evvel Ömer, Kur'an tezgahına girmemiş Ömer. Evladını, çocuğunu toprağa gömen Ömer. Tezgahtan çıkan Ömer, karıncaya ayak basamayan Ömer. Ne oldu ki? Tezgahtan çıktı. Peygamber terbiyesinden. Tezgah, fakülte Kur'an-ı Kerim, tezgah. Hoca peygamberimiz. O tezgahtan, o hocanın terbiyesinden geçince hiçbir velinin kavuşamayacağı bir mertebe çıkıyor. Her sahabe. Değil mi? Şimdi biz, şimdi sıra bizde. Tezgah önümüzde. Peygamberimiz başımızda. Değil mi? Aha, sünnetler ortada. Onun en büyük varisi üstadımız onun namına bize bu eserleri yazmış, ders veriyor. İnşallah bu tezgaha bir tam girdik mi öteden iyi çıkacağız yani inşallah. Ya inşallah. Pekala.
Bu suale Beni Adem namına emsali olan büyük peygamberler gibi Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselam nev-i beşere vekaleten karşısına çıkarak şöyle cevapta bulundu. Ey hikmet! Bu gördüğün insanlar Sultan-ı Ezeli'nin kudretiyle yokluk karanlıklarından ziyadar varlık alemine çıkarılan mahluklardır.
Evet. Biraz evvel görünmüyorduk tabii biz değil mi? Yokluk karanlıklarındaydık. Şimdi görünüyoruz. Niye? Ziyadar varlık alemine geldik. Biz mi geldik? Yok. Çıkarılan mahluklar diyor. Allah bizi çıkarttı. Nereden? Yokluktan. Varlığa. Allah Allah. Tabi bunlar canlı ifadeler yani. Şimdi tabi unutuldu bunlar. Çocuk doğdu. Nasıl doğdu yani? Sen kendi doğmuş. Şimdi daha kötüsü var diyorlar. Çocuk yaptı. Nasıl çocuk yaptı ya Allah? Estağfurullah. Diyorum benim annem benim resmim yapamazdı. Sizin annenizi bilmem. Benim annem benim resmi yapamaz. Ben nereden yapsın ya? Benim annem gözlük yapamaz. Nereden göz yapsın? Allah. Annem eldiven yapar. El nereden yapsın? Çorap yapar. Ayak nereden yapsın? Allah Allah. Çocuk yaptı. Neyini yaptı çocuğa? İşte böyle anlatılır. Yokluk karanlıklarından ziyadar varlık alemine çıkarılan mahluklardır. Cenab-ı Hak insanı yokluk karanlığından kurtardı. Ziyadar varlık hani bu dünya. Arada bir geçiş dönemi var. O geçiş dönemi işte anne rahmi 9 ay. Üstadımız bunu neye benzetiyor? Bu dönemi hatırlayın. 9. sözde. İmsakla güneş doğması arasındaki döneme benzetiyor. İmsakla güneş doğması arası. İmsaktan evvel karanlık da tamamen. İmsakta ufaktan bir parıltı, hafif bir ışık başlıyor. Sonra işte 1,5 saat neyse mevsimine göre sonra güneş doğuyor. İşte insan da anne rahmine düştü mü imsak. Daha önce sırf karanlıktı. Şimdi ufak bir ışık başladı. 9 ay anne rahminde Cenab-ı Hak'ın dünyaya layık bir şekilde terbiye ediyor. Sonra doğmakla güneş doğuyor. 9. söz hatırlayın. Harika bir sözdür o. Ya. İnsanın dediğim gibi yokken karanlıkta. Anne rahmine düştü, imsak. 9 ay orada insan haline geldi. Değil mi? Doğdu, güneş doğdu. Önüne vakti güneş zirveye geldi, o da genç oldu. İkindi vakti güneş zevali meclitte, o da ihtiyar oldu. Akşam güneş battı, o da öldü. Gece ışıktan hiçbir eser kalmadı, o da unutuldu. Değil mi? Şimdi dedemizin, dedesini hatırlanır mı? Adını da bilmiyoruz. Ama usta diyor, bir sabah daha var önümüzde. Ertesi sabah güneş tekrar doğdu, biz de tekrar doğacağız. Ne güzel ders yani. Bu gecenin sabahı ve kışın, şu kışın baharı ne kadar lazım kati ise diyor. Haşrın sabahı, berzan baharı da o katiyettir. De güneşi kim doğduruyorsa bizi o dünyaya getiriyor. Güneşi kim batırıyorsa bizi o öldürüyor. Ertesi sabah güneşi kim çıkartacaksa bizi o diriltecek. Bazen burada söylemişimdir tekrar da. Adam diyor ki, ben diyor nasıl dirileceğim diyor. Hani aklım, ben nasıl dirilirim diyor. Sen dirilmeyeceksin, hiç merak etme. Sen uyanamıyorsun, sen nereden dirileceksin? Uyanmak mı kolay, dirilmek mi? Uyanmak da, hayattayız. Hayattayız, uyanamıyoruz da. Saat kuruyoruz. Niye? Uyanamayan adam nasıl dirilecek? O da sen uyumaya bak. Sen kim uyutuyorsa o uyandıracak. Kim öldürüyorsa o diriltecek. Biz işimize bakalım. O Allah'ın işi. Vazifeni yap. Vazifeye karar. Biz vazifemizi yapalım. Bizi öldüren diriltecek. Biz dirilmeyeceğiz ki, onu düşünelim. Elhamdülillah. Peki.
Sultan-ı Ezeli bütün mevcudatı içinde biz insanları seçmiş ve emanet-i kübrayı bize vermiştir.
Peygamberimiz beşer namına söylüyor. Bizi seçmiş diyor. Emanet-i Kübra'yı bize vermiş. Emanet-i Kübra ayrı bir konu, uzun süre o. Marifetullah diyelim kısaca. Allah'ı tanıma görevi, sıfatların isimlerini bilme görevi insana verilmiş. Diğer varlıklarda bu kadar kabiliyet yok. Hepsi Allah'ı tesbih eder ama her varlık Allah'ı tesbih eder. Cansız da olsa ama marifet noktasında en büyük sermaye insanda. En büyük sermaye insanda tabii. Cenab-ı Hakk'ı en iyi tanıyan insandır. Çünkü en çok alet insanda var. Allah tanıma aletleri. Mesela işte bir güvercine bakıyorsunuz değil mi? Ne tatlı bir varlık mesela. Şimdi o bir an akıl sahibi olsa değil mi? O Allah'ın kahar sıfatını zor bilir. Çünkü yok ki genzeli bir şey. Var mı? Yok bir şey, yok gibisin. Ama insan bilir. İnsan çünkü ne yapabiliyor? Ceza verebiliyor başkasına. Bu kabiliyet olmayınca Allah hastalanmıyor. Yani Allah'ın şafisini nereden bilsin? Melaike Allah'ın şafisini bilemez. Niye hastalanmıyor ki bilsin? Bu hastalık da bizde, efendim söyleyeyim dediğin gibi, rahmet de bizde, gazap da bizde, ilim tahsil etmek de bizde, irade de bizde, ilahir. Bütün sıfatların isimlerimiz Cenab-ı Hakk'ın marifetine ayrı bir pencere. En basitinde bu genişçe anlatılıyor. İşte emanet bu işte. Emanet bu. Yani görme sıfatımızı yerinde kullanıp Allah'ı basir olarak bilmek. Bu emanettir bize. İşitme sıfatımızı yerinde kullanıp Allah'ı semi olarak bilmek. Kudretimizi doğru değerlendirip Cenab-ı Hakk'ı kadir olarak bilmek. İşte bizdeki gazap hissini doğru değerlendirip Allah'ı kahar olarak bilmek. Başkasını affediyoruz değil mi? Bağışlıyoruz. Bunu doğru değerlendirip Allah'ı gafar olarak bilmek. İlahir. Cenab-ı Hakk'ın sıfatının isimlerini, şuunatını bilmenin ölçüleri bizde var. Emanet bu, kısaca. Evet, bize vermiş bu yükü. Allah tanıma, marifetullah'ın en geniş mertebede insan marifetullah'ta şey yapabiliyor. Terakki edebiliyor, emanet o oluyor. Evet.
Biz haşir yoluyla saadet-i ebediyeye müteveccihen hareket etmekteyiz.
Şimdi nereye gittiğimizi söyle. Vazifemizi anladık. Vazifemiz emanet-i kübra, bu emaneti yerine getirmek. Getirdik inşallah. Öldük mü haşir yoluyla saadet-i ebediye inşallah. Müteveccih hareket ediyoruz diyor.
Dünyadaki işimizde o saadet-i ebediye yollarını temin etmekle re'sul malımız olan istidatlarımızı nemalandırmaktır.
Re'sul malımız olan, re'sul mal sermayeye dönüyor. Türkçe sermaye. Mesela bir ticaret hatırlıyoruz. Kaç kuruşla başlar, işte 10 liraya başlar değil mi mesela? Bu resul maldır işte. Ticaret yapacak, bunu birine çıkaracak. Değil mi? Şimdi istatlarımız çocukken işte o 10 lira değerinde. Değil mi? İlim tahsil ederek, irfanımızda, ibadetimizde. Bu şey sermayeyi ne yapıyoruz? Nemadan duruyoruz inşallah.
Dünyadaki işimizde o saadet-i ebediye yollarını temin etmekle Resul malımız olan istidatlarımızı nemalandırmaktır.
Yani bütün neşü nema. Çekirdekken ağaç olmak. Nemalandırmak o yani. İstidatlarımız çocuklukta çekirdek halinde. Değil mi? Bunu ilimle, irfanla, ibadetle, marifetle, başta imanla nemalandırmak, büyütmek, ağaç haline getirmek.
Yolları temin etmek.
Buyur. Yollar bunlar işte. Biri namaz, biri oruç, biri güzel ahlak. Yollar bunlar. Terakki yolları. Biri ilim, irfan.
Ve şu azim insan kervanına bundan sonra Sultan-ı Ezeli'den risalet vazifesiyle gelip riyaset eden benim.
Bundan sonra. Evet, 124 bin peygamber gelmiş malum. Statü ediyor, 124 bin peygamber gelmiş diyor mazide. Evet, Azam peygamberi diyor, beşeriyet şeye çıktı diyor. Bedeviyet, tuhulet döneminden kurtuldu değil mi? Medeniyet dönemine girdi. Bir terbiye kafi geldi, bir müşrit, bir peygamber kafi geldi diyor. Kıyamet adı böyle gidecek. Ama eskiden böyle değil, eskiden köyü bırak da bir evde iki peygamber var işte. Harun Aleyhisselam ve Musa Aleyhisselam. Baba da iki kardeş peygamber değil mi? Bir evde iki peygamber. Çünkü o zaman görüşme, bugünkü ne diyorsunuz, iletişim mi diyorlar? İletişim yok, sıfır. Bu köyün, o köyden haberi yok ki. İlla bu köyde peygamber, o köyde peygamber lazım. O zaman öyle. Onun için 124 bin peygamber gelmiş. Evet.
İşte o Sultan-ı Ezeli'nin Risalet Berat'ı olarak bana verdiği Kur'an-ı Azimuşşan elimdedir. Şüphen varsa al, oku. Muhammed-i Arabi Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği şu cevaplar Kur'an'dan muktebes ve Kur'an lisanıyla söylenildiğinden Kur'an'ın anası ve esasiyesinin şu dört maksatta temerküz ettiği anlaşılıyor.
Kalalım mı? Soru kısaysa yok. Yok.
Şu maksad-ı erbaa Kur'an'ın hangi ayetlerinde bulunuyor?
Soru bu.
Cevap, bu anasır-ı erbaa Kur'an'ın heyet mecmuasında bulunduğu gibi Kur'an'ın surelerinde, ayetlerinde, kelamlarında, hatta kelimelerinde bile sarahaten veya işareten veya remzen bulunmaktadır.
Ya açıkça ya da işareten, sarahaten, remzen bulunur. İşte Fatiha usulü de Kur'an özeti değil mi? Fiil sitesi. İşte Kur'an-ı Kerim'in Fatiha bu dördü de var. Tevhid, az önce arz ettim. Allah'ın birliği. Elhamdülillahi'deki değil mi? Lillahi değil mi? Bütün mesulü ancak Allah'a mahsustur. Usulü ne kadar metsene varsa, kim dengese, kime karşı olsa Allah'a mahsustur. O tevhid oldu değil mi bu? İyyâke nâbudu tevhid, Malik-i Yevmiddin tevhid, din gününün ondan başka sahibi, İyyâke nâbudu, İyyâke nestaîn, ilâhir. Tevhid var. Nübüvvet nerede var? Fatiha'da. İhtine sıratel müstakîm. Sırat-ı müstakîm, erbabı kimler? Peygamberler. Evet.
Enbiya.
Sıddıklar.
Salihler.
Salihler. Sırat-ı müstakîm'de kimler? Nebi ve sıddıklar, öşrede ve salihler. Peygamberler, sıddıklar, İhtine Sıratı Müstakim de peygamberlik de var. Sonra Haşir, zaten Malik-i Yevmiddin, Haşir zaten. Adalet, ibadet, İyyâke nâbudu, İyyâke nestaîn, o da ibadet. Bak, Fatiha'da dördü de var değil mi? Peki.
Çünkü Kur'an'ın küllü, cüzlerinde göründüğü gibi, cüzleri de Kur'an'ın küllüne ayinedir. Bunun içindir ki Kur'an, müşahhas olduğu halde efrat sahibi olan külli gibi tarif edilir.
Peki.
Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahum ve da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.